Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk sağlam.
Hocam geçen hafta nefis tezkiyesini konuşmuştuk. Yani evet. Nefsi temizlemek, tezkiye etmek, kötü düşüncelerden arındırmakla alakalı. Şimdi hocam Mevlana Hazretleri bu hafta çok güzel bir mesaj veriyor. Şöyle başlıyor hocam. Allah'ın davetinden uzak olan sultan bile olsa gözü açtır. O adam mürüvveti ayak altına almıştır. Yani hocam bir insan diyor kolay kolay kendi tezkiye edemez. Sultan dahi olsa evet. Mesela mal sevgisi vardır içinde. Haristir. Başkalarının malında, güzelliğinde, efendim şöhretinde gözü vardır diyor hocam.
Evet ve şey işin ilginç tarafı mesela zenginlik arttıkça hocam açgözlülük daha artıyor bakıyorsunuz yani.
Sosyal deneyler yapıyor hocam değil mi?
Evet.
Yani beş parası soğukta yatan bir insan bazen para konusunda daha zahit olabiliyor. Evet.
Mesela şeye bakılıyor. Bağış oranlarına gelirle orantılı olarak artması beklenirken gelirle orantılı değil yani.
Hocam geçen şöyle bir sosyal deney yapmışlar. Ama numarası yapan bir zat. Elinde bir piyango bileti. Amerika'da yapmışlar hocam bunu. Şimdi ama numarası yaparak diyor ki bir karşılaştığı insana hatta biraz da varlıklı insanlara hocam mesela mağazalara falan gibi gidiyor sanki. Ya diyor ben diyor loteriyi kazanmışım yani ne o milli piyango diyoruz hocam biz maalesef. Milli tarafı da yok. Da piyango kazanmışım da diyor numaraları pek gözüm seçmiyor. Sen mi diyor ben amayım diyor. Şu şeye bakar mısın diyor.
Numaraya bakar mısın?
Hocam pek bileti çok bilet veriyor. Alıp kaçıyor. Adam piyango çıkmış. Yani belki bir sahte bile olsa. Belki çıkmamışlar. Öyle ayarlama yapmışlar. Çoğu bilet alıp kaçıyor hocam. Vay bu sefer be. Tam tersini yapıyorlar hocam. Soğuksuz bir adama işte 5-10 dolar para atıyorlar bakalım ben ne yapacak falan diye. Adam parayı geri veriyor. Yani sokaksız hocam, evsiz demek istemiştim. Soğukta yatan evsiz bir adam 5-10 doları geri verirken yani o kadar
düşürmüş olduğunu düşünüyor.
Evet, ekmek parası yok adamcağızın. Ama öte yandan zaten arabası altında bir sürü parası olan bir adam bir amanın elindeki piyango biletini çalarak
evet.
Diyeceksin ki zaten piyango haram ama bu biz konuştuğumuz Amerikalılar için yani.
Evet.
Onun helal parası kendince Amerikalıya göre.
Evet.
Elini alıp kaçıyorlar hocam. Yani sosyal deneyler de bunu gösteriyor ki bir insan sultan da olsa ne olursa olsun değil mi ki Allah'ın davetine kulak vermemiş.
Evet.
Nefsini tezki etmemiş. O adam diyor hocam aç gözlüdür diyor Hazreti Mevlana.
Yani şimdi uluslararası politikaya bakıyorsunuz o zaman hocam en açgözlü olan dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika. Yani bunun şey yansıması da var yani böyle.
Hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani Amerikalılar demiyorlar ki ya şu garip Afrikalılar, gariban Afrikalılar, Sudanlılar kendi petrollerini çıkarsın da biraz zenginleşsinler, birazcık adam gibi yaşasın da demiyorlar hocam. Nerede bir petrol kokusu alırlarsa
evet.
Bu Suriye olabilir, Sudan olabilir fark etmiyor. Özellikle hocam İslam ülkesi ise Irak'tır, İran'dır, Yemen'dir. Suudi Arabistan'dır. Anında hocam bütün güçleriyle oraya çöreklenip oradaki insanları açlıktan öldürecek şekilde bütün yeraltı kaynaklarını maalesef hocam sömürüyorlar.
Sömürüyor. Hocam yeraltı kaynaklarını sömürüyor. Ondan önce de neyi sömürdü? İnsanlarını aldı köleleştirdi. Yani milyonlarca Afrikalı Amerikalılar tarafından zorla ailesinden, çoluk çocuğundan, toprağından kopartıldı ve ilginç hocam şeye gemilere yükleniyor köleler.
Kafeslere falan.
Böyle balık istifi biçiminde yolda neredeyse yarısı şeyden ölüyor.
Açlıktan, hastalıktan.
Açlık, susuzluktan, o sıkışıklıktan.
Temizlik yok.
Vesaire yani. Bugün ki Amerika'da köle olarak çalıştırılan bu insanların alın terinin ne kadar büyük bir şeyi var, etkisi
hocam,
var.
Hocam işin acı tarafı insan çok mağdur durumda belki başkasının hakkını yer falan diyelim. Yani yememesi lazım da.
Evet.
Bunların böyle bir durumu da yok. Yani arazileri sonsuz, pamuk tarlaları sonsuz, zenginlikleri de çok var.
Evet.
Biraz da kazanmak için o köleleri zorla getirip çalıştırıyorlar.
Aynen yani, öyle. Yani hırsın ötesi bir şey. Yani hırs kelimesi bile burada yetmiyor artık yani.
Hocam şimdi o yüzden açgözlülük demek ki manevi tezkiyeden uzak kalmanın bir neticesi.
Evet.
Şimdi hocam yine güzel bir şey söylüyor. Yani insan diyor nefsiyle nefsini terbiye etmezse şunu söylüyor Mevlana Hazretleri. Bir rahata kavuşurum ümidiyle nereye kaçsan orada önüne bir afet çıkar. Afetsiz, felaketsiz hiçbir köşe yoktur. Allah'ın halvet yerinden başka hiçbir yerde dinlenmek Rahata kavuşmak mümkün değildir. Hocam eğer sarayda bulamadığınız rahatı siz bir halvethanede, karanlık bir kuytu hücrede çok güzel bulursunuz diyor Mevlana Hazretleri. Orada çünkü tefekkürle Allah ile berabersiniz. Halbuki Allah ile beraber olmadıktan sonra bir sultanın tahtında otursanız hatta şunu çok ilginç hocam. Genel hocam biz hep problemsiz bir hayat arıyoruz. Diyor ki Mevlana Hazretleri nereye gitsen bir problem karşına çıkar. İyisi sen nefsini terbiye et. Dış alemi değiştirmeye çalışma. Biz hocam şimdi devamlı dış alemi değiştirmeye çalışıyoruz.
Evet.
Evimizi, arabamızı, çevremizi, arkadaşlarımızı. Onu değiştir, bunu değiştir. Ama nefsimizi değiştirmek için aklımıza gelmiyor.
Tolstoy'un hocam hoş bir sözü var. Şey diyor. İnsanlar dünyayı değiştirmeye yanaşıyor da dünyayı kendini değiştirmeye yanaşmıyor. Şimdi bu kadar ben merkezli olur mu bir insan yani? Bütün dünya değişecek. Evet. Sen değişmeyeceksin. Bütün dünya da senin isteğine göre değişecek yani.
Yani bu mümkün değil. Hocam bu evlilik terapilerinde falan çok herkesin başına çok geliyor. Herkes evet. Eşler eşim değişsin diyor. Yani eşinin bin tane iyi hasreti var hocam. Bir tane kötü hasreti var. Evlilik yıkılmak üzere. Terapiste gidiyorlar. İlla şunu da bırakması lazım diyor. Halbuki diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok düzeltmeye çalışmayın kırarsınız diyor.
Evet.
Yani şeran çok bir haram işlemiyorsa bir kötü bir şey yoksa ya bırak yani bazı ufak tefek yapısı, fıtratı, geri yaptığı işler sana batabilir. Görmezden gel.
Halbuki seninki de ona batıyordur. Öyle değil mi hocam?
Orası
yani
ha
yani sen şeysin, bulunmaz Hint kumaşısın da karşı tarafta öyle bir şey arıyorsun yani.
Evet, şimdi hocam şöyle söylüyor. Allah'ın halvet yerinden başka hiçbir yerde dinlenmek, rahata kavuşmak mümkün değildir. Kurtulmaya hiçbir çare olmayan bu dünya zindanının ayak bastı parası alınmayan, hapishane dahi atılmayan bir bucağı yoktur. Vallahi fare deliğine girsen yine bir kedi pençeliğe çatarsın. Yani hocam git bir fare deliğine saklanmak istesen orada hocam bir kedi gelir sizi rahatsız eder.
Evet.
İyisi mi hocam siz nefsinizden kaçın. Nefsinizi terk edin de insanları onu bunu şunu eleştirmeyi bırakın diyor Mevlana Hazretleri. Hatta hocam çok da güzel bir kıssa var. Adamın birisi, tabi bu hocam metaforik, yanlış anlaşılmasın, bir metaforik hikaye.
Evet.
Anasını öldürüyor. Ya diyorlar ki ne yaptın sen? Sen anasını öldürür mü? Süt hakkı var, şu var, bu var. Kötü bir iş yaptı diyor. Söylemeyeyim diyor. Ya diyorlar niye o diğer tarafı öldürmedin? Yani adam öldürmedin de tuttun, ananı öldürdün. Her gün birini mi öldüreyim diyor. Bütün şehri mi öldüreyim diyor. Şimdi şunu demek istiyoruz Mevlana. Sen nefsini öldürmezsen. Bugün sizinle kavga ederiz, yarın başkasıyla, ertesi gün daha başkasıyla, iş yerinde, evde. Bitmez ki kavganın sonu gelmez.
Evet.
Ama nefsi şöyle bir aşırı isteklerinden vazgeçirtip de kibrini kırarsan, benliğini evet. kırarsan herkes toz pembe hocam.
Kesinlikle. Aklıma hocam şey geldi, Şems-i Tebrizi'nin anlattığı bir hikaye. İdris Şah diye hocam tasavvufu edebiyat dünyasına tanıtan bir isim var. O kitabında bunu anlatıyor. Diyor ki işte terapi ile tasavvuf arasındaki fark budur diyor. Hikaye şu. Adam gidiyor şeye, berbere, ya diyor saçlarıma ak düştü diyor. Benim bu ak saçlardan bir kurtar diyor.
Ayıkla diyor tek tek de hani hep siyah gözüksün saçlarım.
Berber de alıyor usturayı, bütün kafayı saçı kesip koyuyor öne diyor. Al sen ayıkla diyor.
Benim işim çıktı sen.
Şimdi
hocam, evet.
O yani sonuçta ayrım noktası şurası diyor yani İdris Şah. Onun sorunu beyaz saçlar değil, saça yüklediği aşırı anlam.
Çok güzel hocam.
Dolayısıyla ben onun bugün beyaz saç diyecek, yarın kırık saç diyecek, öbür gün şöyle saç diyecek. Bunun saçla ilgili bu saplantılarından kurtulmam lazım. O da saçı kökünden.
Ama hocam bugün bu saç ekim sanayisi bayağı gelişti Türkiye'de. Bu sözlerimiz kimseyi rahatsız etmesin. Yani tabii kafayı bozmak kötü.
Evet.
Yani yoksa insan tabii ki belki bazı hani ihtiyacı olan şeyleri ameliyatlar yaptırabilir belki ama burada hocam takıntı haline geldiği zaman bir de hocam tabii şeyde cevaz vermem onu söyleyeyim yani. Diyelim ki burnunuzda bir tıbbi sıkıntı yok. Burnun biraz irice ya. Allah seni öyle yaratmış. Öyle güzel yaratmış. Bırak öyle kalsın.
Evet.
Efendim burnunu değiştir. Bilmem boyunu. Hocam boyu da uzatıyorlar şu anda. Bu tür şeyler cevaz verilmiyor. Yani tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece.
Ne oluyor sonra hocam? Bu defa şey bir döngü başlıyor. Çünkü sonuçta bu estetikte yaptığınız şeylerin garantisi çok düşük şeye göre. Diğer tıbbi müdahalelere göre riski çok fazla, yan etkileri vesaire. Aklıma şey geliyor mesela, Michael Jackson beyazlaşabilmek için onca ameliyat yapmıştı. Artık zamanla suratını gizlemek zorundaydı. Çünkü hiçbir şeye benzemiyordu. Hilkat garibesi derler ya hocam. O hale dönüşmüştü.
Allah herkesi kendince güzel yaratmış. O güzellikle evet. Çok oynarsanız hiç kimsenin bakamayacağı hale geliyorsunuz. Demek hocam insanların müdahalesi insanı aslında çirkinleştiriyor.
Evet.
Hocam bir de şu aklıma geldi. İnsanlar bugün ruhlarını güzelleştirme gündemi olmayınca tek gündem ne oluyor hocam?
Bedeni güzelleştirme.
Saçımın rengi, boyun posum. Ya bunu dış kıyafetle gizlemek, saklamak, geliştirmek veya bizzat siz hocam geçen demiştiniz işte Amerika'da şurada burada bu estetik ameliyatları fırlamış yani son işte 10-20 senede yüzde bilmem kaç yüz artmış. Herkes estetikçilerin peşinde.
Evet. Ve şey ilginç bir şey hocam. Mesela güzellik uzmanları, estetisyenler vesaire bunlar çoğaldıkça insanların kendi bedeninden nefret etme katsayısı da artıyor.
O da çok ayrı bir problem.
Çok ilginç bir şey yani. Bir ara bir magazin gazetesinde okumuştum. Mesela Hollywood'daki kadın yıldızlar, yıldız denmesi de ayrı bir sorun ya neyse.
Ya mesela, hocam insanların ulaşamadığı gökteki parlayan hocam
yıldızlar tabii yani bir bilinç altına bir mesaj veriyor. Aktrisler bakıyorsunuz hocam onlar bile hani dünyanın gözünü kamaştırdığı düşünen insan kadınlar bile bakıyorsunuz ki her biri kendisinde acayip kusurlar görüyor. Mesela bir tanesinin şeyi ilginç gelmişti bana. Ya bu eller bir güzel de olur mu diyor. Bu ancak bir tır şoföründe olur diyor bu eller. Kendi ellerinden bahsediyor.
Allah Allah. Allah sana sağlam el vermiş.
Tabii. Yani işte
tuttuğunu yakalıyorsun.
Kapitalizm böyle bir şey işte. Seni tüketime teşvik edebilmek için seni kendinden de nefret ettirecek şey böyle benim üniversite yıllarında hocam ilk okuduğum kişisel gelişim uzmanı Dale Carnegie'dir.
Dale Carnegie çok meşhur hocam.
Evet. Ki yani şeydir, sahici bir insandır bana göre. Yani şey değildir, gösterişçi değildir, şov amaçlı bu işi yapmaz. Hakikaten insanlara yol göstermek için yapmıştır. Orada bir şey dikkatimi çekiyordu mesela. Diyelim ki bir grup oluşturmuş, onlara dost kazanmak ve insanlar üzerinde tesir yapmak sanatını anlatıyor. İnsanları takdim ederken şöyle takdim ediyor. Bir yılda şu kadar milyon dolar para kazandı. İşte şu kadar servete sahip. Şu kadar büyük. Hep başarılar şey ekonomi. Yani hep sahip olduklarıyla kendi pozisyonlarını takdim ediyorlar yani. Böyle bir kültür. Bu tabii artık Amerikan kültürü değil. Bu Hollywood'la birlikte ve başka kanallarla birlikte medyayla, sosyal medyayla yani ben kendim de bu anlamda bunun tamamen etki alanı dışındayım demiyorum. Bize de yansımaları oluyor yani ama bu sonuçta bizi mutlu etmiyor yani.
Hocam burada yine Mevlana'nın güzel beyitleri geldi tam yeri gelmişken.
Evet.
Aslında hocam ne olmaktan çok nasıl gördüğümüz çok önemli. Alemi, kendimizi yani evet. Allah bize bir hayat vermiş fırsattır diye bakmak başka. Ya bu beden bana yakışmıyor deyip mutsuz olmak ve hocam çoğu bunların psikolojik tamamen hocam algı meselesi.
Evet.
Yani bakış açınızla alakalı. Yoksa yani bir hayatın kendisi fırsat. Elimiz olmak büyük fırsat. Gözümüzün olması hocam
ne kadar büyük
yani
bir şey.
Yani hocam sonsuz bir fırsat ya. Şimdi bir de gözümüzün rengini beğenmeyip hadi bakayım lens takayım da
evet.
Ela gözlü bilmem mavi gözlü olayım ya hocam ne kadar absürt geliyor sana.
Yani
hocam o yüzden göz olmayan insan düşünün.
Değil mi? Yani ne kadar büyük bir kıymeti var. Hocam 10 yıl önce yırtık pantolon giyse insanlar nasıl görünürdü?
Deli gözüyle bakardık hocam. Yani tımarına mı kaçtı acaba?
He.
Yani derdik.
He.
Ya şimdi, dilenci mi derdik?
He. Ama şimdi yırtık giymek ne oldu? Moda oldu. Yarın azıcık göbeğinin olması, işte hatunların azıcık gıdısının olması moda olsa emin olun hocam insanlar bunlardan memnun olacaktır. Yani şey anlamıyla herkes gıdım olsun diyecek, herkes göbeğim olsun diyecek az biraz.
Şimdi tamamen dıştan gelen algıyla.
He evet.
Algıyla
yani ben böyle olsun anlamında demiyorum ama bu sadece bir şeydir. Bir psikolojik operasyondur, bir beyin yıkamadır, bir bilinçaltı operasyonudur. O operasyonlara dahil olduğun zaman o döngünün içerisinde kalıyorsun. Artık diyelim ki gıdından ve göbeğinden kurtulmakla yetinmiyorsun. bu defa kaslarım olsun, bu defa saçım böyle, kıyafetim böyle, estetik isteyenler daha fazla tüketmek, daha fazla kazanmak, hırs mırs falan, denge değişiyor yani.
Hocam şimdi Mevlana'nın sözlerine geri dönersek şöyle söylüyor hocam. Yani düşüncenin kuvvetiyle alakalı. Ademoğlu hayalle gelişir. Hayalleri evet. Güzelse onunla rahatlaşır. Yok, eğer gözüne kötü hayaller görünürse ateşte eriyen mum gibi erir gider. Hocam hepsi hayal. Yani ben şimdi Allah'a şükrediyorum. Vücudumda memnunum. Hiçbir sıkıntı yok.
Evet.
Ama başka birisi bana kötü hissettiriyor. Bu sefer diyorum ki ya bu vücut bana yakışmıyor mesela.
Evet.
Haşa. Allah'ın verdiği nasıl yakışmaz? Bu sefer veya bu mal mülk bana yakışmıyor.
Evet.
Ben bunun daha fazlasını layığım diye düşündürülüyorum. Öyle düşündüğüm için fakirim hocam. Fakir olduğum için değil.
Kesinlikle.
Yani bugün biz Türkiye'de fakir kime diyoruz hocam? Yani buzdolabı var, televizyonu var, evi var, her şeyi var. Ama her istediğini her vakitte yiyemiyor insan. Yani daha böyle biraz daha tüketimi az. Halbuki hocam Afrika'ya gittiğimizde bırakın evini, bırakın evin eşyasını. Adamın ikinci bir öğün yiyecek yemeği yok. Belki o anda da karnı aç.
Evet.
Ve bu adam ben fakirim diyor. Bizdeki de fakirim diyor. Bizdekinin buzdolabı dolu. Buzdolabı evet. Da var. Niye fakir? İstediğim zaman gidip istediğim pastanede pasta yiyemiyorum.
Fakirli.
Yazın tatili istediğim tatil kentine herkes gibi gidemiyorum diye.
Fakirlik ama yarın hissediyor. Diyelim ki o tatil güne tatil beldesine gitse muhtemelen ya işte Maldivlere gidemiyorum. Ya işte Hawaii'ye gidemiyorum. Sonra ya işte Mars'a gidemiyorum falan yani.
Aynen tükenmiyor hocam. Ha,
yani orada insanın hırsına bir kontrol. Şey dediniz Mevlana'dan hocam. Hazreti Mevlana'dan hayal vurgusu yaptınız ya benim aklıma şey geldi. İmam Gazali 5 tane dış duyuya karşı bir de 5 tane iç duyudan bahsediyor. Evet. Bir tanesi de şey mütehayyile, tahayyül gücü. Şey çok ilginç hocam. Tahayyül gücünü biz büyük ölçüde şey ettik. Yitirdik
hocam,
yani.
Hocam hiç bizim yani sanki şu andaki kültürümüzde hayal kurmak, hayal alemine biraz yatırım yapmak çok boş gibi gözüküyor.
Evet, hayalperestlik olarak görülüyor.
Halbuki Batı aleminde işte bugün IQ diyorlar, duygusal zeka diyorlar.
Evet.
Hayal kurarak kendini terapi etmeler falan var hocam. Bence hocam biz bu konuda çok ihmalkarlık yaptık. Tamam ya hocam, kuru kuru hayal kurmak.
Değil.
Saçma sapan oturduğun yerden hani aç tavuk kendini dar ambarında görür kabilinden değil. Ama hocam pozitif manada hayal kurmak, pozitif manada iyimser olmak niye kötü olsun ki?
Kesinlikle. Şey bir de hocam İmam Gazali mütehayyilenin yanı sıra bir de müfekkire gücünden bahsediyor.
Şimdi mesela tefekkür diyor, etme gücü değil mi hocam?
Evet. Şimdi mesela diyor ki İmam Gazali şey uçan bir at hayal gücünle sen tasavvur edersin. Bu sanatta edebiyatta son derece işe yarar. Bu yetmez diyor. Aslında bilimde de altyapı müfekkire şeyden beslenir diyor. Mütehayyileden, tahayyül gücünden beslenir diyor.
Hocam çok güzel bir şey bu. Bunu Gazali evet, mi söylüyor hocam?
Gazali söylüyor bunu.
Vallahi hocam çok dehşet bir şey. Çünkü evet. Çocukken seyrettiğimiz...
Ya ben bunu okuduğumda şey olmuştum. Aptallaşmıştım. Ve şey için yani bilim için, teknoloji için de tahayyül gücünün ne kadar önemli olduğu ta Gazali 11. yüzyılda vurguluyor.
Hocam bundan 40 sene önce seyrettiğimiz böyle uzay filmleri vardı hatırlarsanız.
Evet.
Yeni yeni çıkıyorlar. O gün hocam hayal dünyasında olan pek çok şey
sonra gerçek oldu.
Sonra gerçek oldu işte havada uçmaklar, telefonlar vardı, görüntülü telefonlar falan evet. Vardı. Bugün hepsi gerçek hocam yani.
Evet.
Cep telefonlarımızda her birimizin cebindeki telefonlarda çok daha fazlası var bugün. Hocam buna bilim kurgu mu diyorlardı?
Evet ya şey mesela hocam çocukluğumda ben Jules Verne'in Ay'a yolculuğunu okumuştum mesela.
Evet.
Şimdi Jules Verne'in zamanında Ay'a yolculuk nerede? Adam 19. yüzyılda mı yaşamıştı öyle bir evet. Şeydi. Yani ondan 100 yıl belki daha fazla sonra yani.
Hocam yerin altında o deniz okyanuslardaki şeyler vardır. Jules Verne miydi hocam?
20 bin fersah. Deniz altında 20 bin fersah.
Ki hocam evet. Bugün hepsi gerçekleşmiş durumda. Yani
evet.
Hocam sufilerde bu çok var. Bir kere hocam tefekkürle algımızı değiştirip Allah'ın bize verdiği güzellikleri görmek. Yani hocam boyumuzda, posumuzda, evimizde, eşyamızda. Şimdi hocam gerçi hadiste de geçiyor. Dünyevi konularda diyor hocam Peygamber Efendimiz sizden aşağı olana bakın. Ukrevi konularda üstün olana bakın.
Evet.
Yani ben şimdi benden daha iyi arabası olan arabasına bakarak mutsuz olmaktansa hiç arabası olmayana bakayım.
Evet.
Hatta hocam bu Sadi Şazi'de geçiyor. Hindistan'a geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Bir gün birisinin ayakkabısı yok hocam. Yani çıplak ayakla yürümek de hakikaten değil mi? İnsanı bayağı onurunu da kırar.
Evet, evet.
Fakir böyle dertleniyor. Veya ayakkabısı var hocam altı delik diyelim ki çok kötü halde. Giderken diyor bir kötürüm gördüm ayakları yoktu. Halime şükrettim diyor.
Hmm.
Benim ayakkabım yok ama biraz sonra birisi belki bir ayakkabı verir. Belki borç bulur bir ayakkabı alabilirim.
Evet.
Ayağıma deri sararım falan bir çaresi var. Ama diyor birisini gördüm caminin avlusunda dileniyordu. Hiç ayakları yoktu hocam.
Hmm. Hocam bakış açısı. Sosyal medyada dolaşan böyle fenomen fotoğraflardan bir tanesi böyle hocam.
Hmm.
Çocuğun birisi ayakkabısını beğenmeyerek ayaktan yere vururken orada parkta oturan bir çocuk şeyde oturakta ayakları yok.
Ayakları yok.
Evet. Hmm. Yani o sosyal medyada fenomen. İşte açgözlülük hakikaten şey. Bir yanda tabii burada azim ve gayret önemli bir şey. Çalışmak önemli bir şey. Üretmek önemli bir şey. Ama şeye iş hırs ve ihtirasa vardığı zaman artık o zaman hırs ve ihtiras insanı alıp götürüyor. Yalan yanlış şeyler yaptırmaya başlıyor. Azim ve gayret sahibi olmak lazım. Çalışmak ve üretmek lazım. Buradan şey anlamı çıkartmasın dinleyicilerimiz yani. Yani işte hiç de üretmeyelim, hiç de çalışmayalım anlamı çıkmasın.
Hocam ikinci bölümde biraz devam edelim bu. Yani çocuklarımızda belli bir sağlıklı hayal gücünü artırma manasına. Çünkü biz
ne
hocam
yapılabilir?
Türk eğitimi ve Türk aile yapısında böyle pozitif düşüncelere, hayallere pek yer yok sanki.
Evet maalesef.
Gibi düşünüyorum.
Evet.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Ali Rıza Baytan hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk sağ olun.
Şimdi hocam bu hayal kurma, mütehayyile, bu tasavvufta hocam çok önemli.
Evet.
Hatta hocam biraz tefekküre de giriyor bu ama tefekkür evet. Daha farklı ama. Şimdi hocam bugün de bu modern eğitim sistemi önce hayali yok ediyor. Herkesi hocam amir memur olmaya, işçi olmaya efendim yönlendiren, hayal dünyamızı öldüren bir... Sen matematik, fizik çalış sadece ezberle bakayım kuru kuru bir işe girersin. Yani hocam bu Allah'ın bize verdiği hayal gücü boş bir güç değil ki.
Kesinlikle.
Ve bu büyük buluşları yapanların çoğu da üniversitede çok başarılı olan tipler değil.
Evet.
Çoğu üniversite kaçkın hocam ama hayal dünyası güçlü kalmış.
Evet. Şimdi eskiden çocuklar hocam biz nasıl uyuturduk? Ben en azından beni uyuttukları zamanlar öyleydi. Masal anlatırdılar. Şimdi ama masal sadece sözle anlatıyor. Şimdi sen ne yapmak zorunda kalıyorsun hocam? Onu zihninde canlandırmak zorunda kalıyorsun çocukken. Şeyi öğreniyorsun. Yani hazır klipler yok hocam. Hazır filmler yok. Hazır sinema yok. Siz kendi kafanızda onu oluşturuyorsunuz. O masal anlatılırken yani.
Hatta hocam internet ve televizyonun belki en büyük zararı da bu. Sizin hayal dünyanızı öldürüyor. Çünkü sizin adınıza hayali başkası
kurmuş
oluyor.
Her şey tabii. Bir de şey. Şimdi fizik boşluk kabul etmez deniyordu hocam. Bir yandan da bakıyorsunuz hocam. Evrenin çoğu boşluk. Çünkü boşluğun kendisi boş bir şey değil. Onun da bir işlevi var yani. Mesela atomun içinin hocam. Atomu parçalasak,
evet.
Büyütsek daha doğrusu bir stadyum büyüklüğünde olsa proton ve nötron şeyin santra çizgisindeki tam orta çizgide orta noktadaki bir misket kadar.
Of o kadar küçük.
O misketi parçalayalım o misketi bir o kadar bir misketi parçalayalım onu da taç ve korner çizgilerine dağıtalım. Geri kalan ne? Boşluk. Hmm. Atom o kadarı boşluk. Şimdi boşluk da ihtiyaç olan bir şeydir. Şimdi biz ne yapıyoruz? Zihnimizi sosyal medya mesela düşünün hocam ondan sonra en boş anımızda da boş an bırakmıyoruz kendimize. O anda hemen bir şeyle meşgul oluyorsun. Tefekkürden ve tahayyülden kopuyorsun ama yani.
Hocam pek çok büyük buluşları bu mucitler ağaç altında uzanıp böyle esnerken falan bulmuşlar.
Yani mesela Newton'un hikayesi mesela.
Hocam, evet. Beyin o anda da çalışıyor çünkü.
Tabii.
Şimdi biz
hatta rüya hocam.
Evet.
Rüyalardaki Rollo May şeyi sayıyor hocam. Rüyasındaki keşiflerle şey yapan, Nobel ödülü alan isimleri veriyor yani.
O kadar fazla.
O kadar var. Şimdi ama tabii şu, bu rüyayı herkes görmüyor. Ya da görse de onu anlamıyor yani. Nedir? O bir konuya o kadar odaklanıyor ki eskiler der ya hocam bir şey gerçekten odaklanıp odaklanmadığın şeyden çıkar. Rüyalarına giriyor mu girmiyor mu?
Hocam bir de buna bugün flow hali diyorlar. Bu biliyorsunuz psikolojide son zamanlar çok meşhur oldu. Akış hali.
Hmm.
Şu demek hocam siz herhangi bir işte kendinizi kaybetiyorsanız insanın en mutlu olduğu an o an diyorlar. Yani tabii şunu yanlış anlaşılmasın. Yani çok sevinçli böyle hoplaya zıpla yaptığınız bir iş değil. Hocam çok böyle mesela sanatı çok seviyorsunuz. Diyelim ki evet. Hat yazarken. Diyelim ki hocam yani bir sandalye yaparken marangozsunuz. Diyelim ki hocam bahçıvansınız. Çiçek yetiştirmeyi çok seviyorsunuz. Yani çiçek bahçesine girince kendinizi kaybediyorsunuz.
Evet.
Yani zamanın geçtiğini unuttuğunuz iş sizin en mutlu olduğunuz iştir diyorlar. Ama hocam ben buna şunu istisna getiriyorum. Televizyon ve internet gibi bu tür görsellikler hariç.
Evet.
Onlar da çok cazip geliyor. Kendinizi kaybediyorsunuz ama orada müspet bir şey yok. O sizi hayal aleminizi, beyninizi ele geçirip sizi kaçırıyor kendinizden.
Evet evet. Şey diyor sonunda. Pişmanlık uyandırıyor. Vah giden zamanıma diyorsun yani. Nasıl geçti bu kadar vakit yani?
Bir şey üretmiyorsunuz değil mi hocam? Evet. Diyelim ki 10 saat sabah oturdunuz. Akşama evet. kadar çok güzel filmler seyrettiniz. Çok güzel oyunlar oynadınız. Bir akşam baktınız ki elinizde ne var?
Ne var elinde?
10 saat zarfında bir insan güzel bir kitap okuyabilir. Diyelim ki bir bahçıvan çok güzel bir sanat eseri ortaya çıkarabilir.
Yani.
Şimdi başka bir
meyvesini yiyeceği bir ağacı eker yani.
Yani aynen. O yüzden hocam yani bu meseleyi bugün...
Zaman öldürmek biçiminde oluyor şimdi herhalde.
Şöyle diyor hocam bak hayalleri güzelse onunla rahatlaşır. Hocam bugün psikolojik hastalıkların pek çoğu kötü hayalden. Karamsarlıktan. Öyle. Acaba yarın başıma gökten bir piyano düşer mi hocam abartılı tabiriyle?
Evet evet evet.
Ya niye düşsün gökten başına piyano kardeşim? Yani. Düşer mi düşer?
Yani, teorik olarak düşer ama bunu düşündüğün zaman sen o zaman yaşama yani değil mi hocam? Şey hocam Rollo May şeyleri örnek veriyor. Kekula diye bir bilim insanı var. Benzen molekülünü keşfetmiş rüya sayesinde. Mendeleyev periyodik tabloyu geliştirmesinde rüya etkisi var sayıyor. Von Neumann'ın bilgisayarın temelini atan buluşlarında. Radar hocam, radarın bulunmasında Wiener diye bir bilim insanı gene rüya etkisi var. En ünlü hocam, dünyada en çok icat yapan insanlardan bir tanesi, çok sıra dışı bir isim, Tesla. Nikola Tesla'nın buluşlarının önemli ölçüde şeye borçlu, rüyaya borçlu. Bu tabii yani yattım işte rüya falan öyle olmuyor. Adam adamış kendini
çalışıyor.
Bu arada. Çalışıyor. Orada tıkanlı bir nokta var. Tam böyle gelmiş eşikte duruyor yani.
Diyor ki sanki melekler ya Rabbi bu kulun çok uğraştı.
Evet.
Ufak bir yardım kopya gönderebilir miyiz? Veya hocam kendi ruhu.
Evet.
Çünkü hocam ruh biliyorsunuz zamana ve mekana kayıtlı olmadığı için.
Evet.
Yani geçmişi ve geleceği de görüyor icabında. Oradan size sizin o bedeninizin aşırı yorulmasına acıyıp belki ufak bir kopya fısıldıyor rüyada. Akıl kulağınıza diyelim.
Evet.
Şimdi hocam biz bunları bugün çok ihmal ettik. Bir hocam şurası var. Yani bu televizyon ve bu tür ağır görsel medya beyni öylesine yoruyor ki hocam. Akşam gece 12'de 1'de yatan bir insan hocam rüya falan görmesi de mümkün değil. Görse bile ancak ahlem dediğimiz karma karışık o gündüz seyrettiği aksiyon filmlerinin sadece hocam kötü bir yansımasını görüyor o kadar.
Ya da hatırlamıyor rüyalarını mesela. İnsanların çoğunda şimdi hatırlamıyor diyor. Halbuki rüya görüyor herkes yani.
O zaman hocam yani biz keşke belki bu rüyadan nasıl istifade edilir? Biraz tefekkürden nasıl istifade edilir?
Evet.
Müspet hayal nasıl kurulur ki hocam bugün bu terapilerin, toplu terapilerin pek çoğu. Hatta hocam reklamların da pek çoğu bununla alakalı.
Evet.
Mesela hocam basit bir maden suyu reklamında. Adam maden suyu açar açmaz hocam kendine bir anda... Bir palmiyelerin olduğu böyle bilmem bir adada buluyor kendisini. Çok otantik, çok harika bir adada buluyor. Alt tarafı bir maden suyu. Alt tarafı bir basit bir gazoz. Ne alakası var diye sorabilirsiniz.
Evet.
Bunu baka baka hocam sonra biz anlıyoruz ki o 2 liralık 3 liralık gazozu dondurmayı alırsam bir anda alem değiştireceğim. Ve o şekilde size satıyorlar bunu.
Evet. Yani sadece gazozu içmiyorsunuz, arka planda, bilinçaltında o heyecanları, o coşkuları da size gazlıyor. Ama aslında onlar sonuç olarak sizin yararlandığınız şey değil yani.
Hocam tasavvufta şöyle bir şey vardır, hiçbir zaman olumsuz konuşulmaz hiç kimseye. Oğlum düşersin değil, oğlum düşmeyesin. Bak kırarsın değil, kırmayasın. Yani müspet konuşmak bizde hocam şeydir, kültürümüzde. Bugün mesela anne babada senden bir şey olmaz. Zaten sen tembelsin. Hocam bizzat çocuğu programlıyoruz. Senden evet. bir şey olmaz dediğimiz çocuğum çocuk diyor ki o zaman. Ha demek ki benden faydalı bir insan olmaz. O zaman ben de boşuna uğraşmayayım. kompüter oyunlarına devam edeyim. Haylazlığa okuldan kaçmaya devam edeyim. Halbuki yavrum bak iyi maşallah çok güzel durumdasın ama yeterli değil. Biraz daha gayret etsen sende daha fazla akıl, daha fazla zeka var. Ya hocam müspet dili inanın Müslüman camiada bile kaybettik.
Evet.
Hep olumsuz, hep karamsar, hep bıktırıcı, vazgeçirtici. Hocam diyor Hazreti Mevlana bir insan diyor yani korkaksa evinde otursun ticaret yapmasın diyor. Gemiye binmesin diyor hocam. Şimdi özel eski zamanlarda biliyorsunuz gemiler daha tehlikeliydi. Adam biniyor gemiye. Evet. Gemi dediğimiz hocam bugünün basit bir sandalı falan gibi yani. Hani bizim şu karşıya giden kayıtlarımız var ya hocam. Yani evet. 2-3 katlı gemicikler. Onlar hocam eski zamanlarının yelkenlerine daha emniyetli. Çelikten bir kere. Değil mi?
Evet.
Motoru var falan. Eski dönemlerde o kadar yelkenliyle siz okyanusu aşmaya çalışıyorsunuz. Ahşaptan gövdesi var bir kere.
Evet.
Şimdi hocam hayatta başarısız olan insan yani hiçbir şey denememiş insandır. Başarılı olan çoğu da hocam pek çok kere başarısız olmuş insanlardır. Tasavvufta ve İslam kültüründe bu teşvik edilir. Yani her başarısızdan bir ders çıkarırsınız. Bugünse maalesef bizim Türk kültüründe bir git bir yere kapıcı ol. Bir yere git basit, evet. Memur ol. Aman boş ver, risk alma. Ölesi orada kal. Deniliyor sanki
evet,
hocam.
Evet. Hocam benim tam burada şöyle bir önerim var. Anne babalara. Mesela çocukla birlikte bir hayal egzersizi yapmak. Nedir hayal egzersizi yapmak? Alırsın hocam eski Türk masallarını. Alırsın şeyleri. Mesnevi'nin hikayelerini, Sufi hikayelerini, çocuğa uygun olanları. Mesela çocuk semazen.net diye bir site var hocam. Semazen.net'in bir de çocuk versiyonu. Orada Mesnevi hikayelerinin bir çocuk şeyini yapmışlar. Versiyonunu çıkarmışlar.
Çok ilginç.
Şimdi mesela çocuklara yatmadan önce diyelim ki bunları anlatmak ve çocuktan şey istemek. Bunu canlandırmasını istemek zihninde. Bir de çocuk dönüp o canlandırmasıyla anlatsın mesela. Böylece ne yapmış olur? Bir tahayyül egzersizi yapmış olur yani.
Hocam bugün işte bütün bizim bu çocuklarımızın muhayyilesinde batıdan gelen tercüme çocuk hikayeleri var.
Evet.
Mesela hocam fable diyorlar. İşte La Fontaine miydi hocam?
Evet, evet.
Karga ağzında peynir var. O onu kandırmaya çalışıyor falan. Geçen hocam onun güzel versiyonunu yapmışlar. Karga diyor ki tilkiye, bak diyor beni kandıramazsın. Ben diyor eğitimli bir kargayım. Ama diyor bunu da paylaşabiliriz seninle diyor. Sen de iyi bir parça diyor. Hocam çok hoşuma gitti.
Evet.
Çünkü eskisinde şu vardı hocam. Yani fırsatçı olan, gözü açık olan hayatı kazanır. Saf olan, aptal olan yarışı kaybeder. Hocam mesajı vardı bu mesela. Basit bir hikaye ama hocam bunun gibi onlarca, yüzlerce, binlerce çocuğumuz hikaye okuduğu zaman farkına varmadan bir Fransız gibi dünyaya bakmaya başlıyor.
Kesinlikle.
Halbuki hocam bizde bir laf vardır. Gören gözün hakkı vardır.
Evet.
Tanımadığımız bir insana da hocam yediğimiz bir şeyi paylaşırız. Trenle falan evvelde hocam seyahatler daha böyle samimi olurdu. Karşı karşıya oturursunuz bir kompartımanda.
Evet.
Birisi çıkalından işte sarma çıkarır. Hadi kardeş nerelisin sen de ye bakalım. O ona başka bir şey ikram eder. Hocam yani bu İslam kültürü bu. Ama evet. O hikaye okuduğunuz zaman aç ağzındaki gagandaki peynir düşsün de ben yiyeyim.
Evet.
Sen aç gez. Hocam düşünsek o kadar hayal dünyamızı, çocuklarımızın fikriyatını süsleyen o kitapçıklar, hikayecikler maalesef çok almış başını gidiyor hocam. Ters bir ortama.
Evet, evet. Hocam psikoterapilerde bunu bir teknik olarak kullananlar da var. Kullananlar da. Yaratıcı imajinasyon diyorlar. Aslında tasavvuf geleneğindeki tefekkürün değişik versiyonları bunlar yani. Bir de bizde tefekkür deyince genellikle sufi gelenekte tefekkürü mevcut algılanıyor. Halbuki
değil hocam değil.
Sadece o yok.
Esas yani, hocam İhya'daki tefekkür
evet.
İki bilineni düşünüp üçüncü bilinmeyene
ulaşmak tarif ediyor. Yani evet.
Allah'ın işte cemal sıfatı var. Falanca bitkide, gülde Allah'ın cemali var. Acaba üçüncü bilgiye nasıl ulaşırız? Yani ben bu gülü nasıl daha güzel kokulu hale getirebilirim mesela? Yani, tam böyle değil ama buna yakın bir tefekkür metodu var İhya'da.
Şey hocam Einstein'la ilgili birkaç belgesel izledim de Einstein'a şey soruyorlar. Keşif ve icatlarında daha çok çalışma mı, beynin yapısı mı yoksa hayal gücü mü daha fazla etkili diye. Einstein'ın iddiası hayal gücü. Şeyle ilgili yapılan araştırmalar var beyniyle ilgili. Einstein hocam öldükten sonra beyin alınıyor otopside.
Çok ilginç.
Avukatı bu konuda ailesinin haberi yok. Gözleri de alınıyor. Beyni alınıyor ve beyniyle ilgili araştırmalar yapıyor. Beyin hala duruyor. Parçalara bölünmüş ve özel steril ortamda şeylerde duruyor. Mesela Einstein'ın beyninde şunu fark ediyorlar. Normalde çocuk doğduğunda hocam sağ ve sol lob beynin, sağ beyin, sol beyin birbirine çok yapışıktır diyelim, yakındır diyelim. Yaşla birlikte bunlar birbirinden biraz daha ayrı hale geliyor. Einstein'da nispeten daha bunlar şey kalmış, çocuksu kalmış.
Ayrılmamış.
Yani Einstein ben çocukça sorular soruyorum diyor.
Çok ilginç.
Çocukça sorular soruyorum. Şimdi mesela Einstein'ın zamanına kadar hocam evren algısında Newton'a dayalı. O da ta milattan önce Öklit geometrisi. Mesela adam hani kaç sene öyle düşünülmüş? Diyelim ki 2000 sene öyle düşünülmüş. Adam oradan gitmiyor hocam. Öklit'ten gitmiyor. Newton'dan gitmiyor. Bambaşka bir yoldan gidiyor ama bakıyor ki bunu anlatacak matematik yok. Fakat aslında var da haberi yok. Lobachevski, Riemann, Bolyai onların uzay geometrisi var. Ama eğer sonra onun üzerinden yürüyerek işte görecelik kuramını geliştiriyor Einstein. Ama sonuçta o hayal gücü olmasaydı o denklemin dışına çıkamazdı. Aklıma şey geldi. En küçük oğlum şey diyordu. Baba diyordu sen çocukların diyordu hayal gücünü biliyor musun dedi.
Dedim ne kadar güçlü.
Biraz biliyorum dedi. Ama dedi baba ne oluyor biliyor musun dedi. Okula başladıktan sonra dedi. Pardon 5 yaşındaki çocukların hayal gücünü biliyor musun? Niye 5 dedim falan. Dedi 5 yaşından sonra 5 yaşında okula başlıyorlar ya. Ondan sonra diyor, bilgi öğreniyor. Bilgi öğrenmesi diyor iyi bir şey. Ama baba diyor sorun var diyor. Hayal gücünü kaybediyor.
Aynen hocam.
Doğru hayal gücünü kaybediyor diyor.
Çünkü hocam bu teknolojinin gelişmesi işte bu cep telefonları, oyuncaklar. Yani çocuk şöyle bir odundan bir oyuncak yapmayı hayal edemiyor. Evet. Hazır geliyor her şey hocam önüne.
Ha diyeyim hocam biz evet, de, kendi oyuncaklarımızı kendimiz yapardık
tabii,
yani.
Tabii hayal kurmasına önüne de engel oluyoruz.
Evet.
Yani hayali kesici bu tür araçlarla. Şimdi hocam dedik ya biraz önce şunu söyledi hocam. Diyor ki Hazreti Mevlana insan diyor güzel hayallerle avunursa yılanlar akrepler sana munis olur. Çünkü hayalin aşağılık şeyleri altın yapan bir kimyadır.
Evet.
Hocam çok ilginç ya. En kötü ortamda bile siz iyi tarafını düşünürseniz o anda o en kötü gördüğünüz yılanlar akrepler size dost olur. Hocam şöyle düşünelim. Bugün yılanlarla uğraşan pek çok meşhur işte değil mi?
Evet.
İnsanlar var. Onlarla, hocam mesela nasıl bakıyorlar? Ya ben bu yılandan acaba nasıl panzehir üretirim?
Evet.
Adam laboratuvarda ömrü yılanlarla geçiyor ama halinden çok memnun. Desek ki kardeşim sen daha güzel iş bulsak. Sen bu yılanları terk et desen adam bırakmaz.
Yani.
Hatta maaşını kessen belki yine bırakmaz. Çünkü o yılanlarla iyi hayalleri var. Ben bu yılandan diyor kanser ilacı üreteceğim.
Evet.
Ben bu yılanın zehrinden bilmem ne ilacı üreteceğim. Ama biz kuru çıplak gözle ne diyoruz? Ya diyoruz bu iş yapılır mı kardeşim? Yılan ısırır falan filan. Şimdi hocam o zaman mesela mesleklerde bile diyelim ki bazen bize geliyor. Ya ben diyor çaycıyım. Çok basit bir şey. Olur mu diyorsun? Sen diyorsun. Bütün bu şirketteki diyorsun insanların iyi çalışmasının sebebi senin yaptığın mis kokulu çaylar. Sen bu çayı yapmasan bu insanlar diyorsun burada bu işi üretemez. Yapma ya diyor adam. Hatta hocam bu konuda bu hayalle alakalı olarak geçen bir yerde konuştum. Birkaç meslek hocam bunu başarmış. Hocam aşçılık Allah aşkına yani. Bir bakalım. Yani soğan soyuyorsun. Samsak soyuyorsun. Bilmem patates soyuyorsun. Ama hayal dünyası öyle hocam gelişmiş ki bugün şef diyorlar mesela şef.
Evet master şefler başladı bir de şimdi.
O adam hocam geliyor şimdi hocam masanıza tava böyle altında ateşler falan yanıyor. Şöyle bir de hocam oranda bir havaya atıp sebzeleri falan tekrar tavaya düşürüyor sağa sola dökmeden.
Evet.
Hocam yani 3-5 profesör maaş alıyor. Veya hocam kuaförler berberler ya akşama kadar saç kesiyorsun işte bu niye Allah aşkına yani tekrar aynı işi yapıyorsun öyle değil. Adam kendine hocam bir psikolog havası veriyor. Müşterisiyle sohbete giriyor. Hayır hatırın ekonomiyi konuşuyorlar falan.
Bir de saça tasarım yapıyor. Farklı şekiller veriyor vesaire. Adam kendini başka hissetmeye başlıyor.
Hocam yani mesleğe ufacık bir bakış açısıyla.
Evet.
Yani belki toplumda hani en altta gözükecek bir aşçılık oluyor bir sanat.
Evet.
Yani evvel hocam berberler köyde böyle yani böyle basit makinelerle saçınızı biraz yolarak saçınızı keserler, dişinizi sökerler. Yani tek berberlik yeterli olmadığı için o berberlerde 3-5 değişik şey de vardı ellerinde. diş çekmek, sünnet yapmak falan da var. Şimdi evet. Berberlik o kadar gelişti ki adam oradan yani çok fazlasıyla kazanıyor. Hocam lafı şuraya getireceğim. Tamamlayalım inşallah. Programı bitmek üzere. Hocam bir hayal, bir düşünce en kötü işi baş tacı yaptırıyor. Evvelde hocam en kötü iş davul zurnacılık falan derlerdik bizim köylerde. Şimdi herhalde onlar da hayallerin değişmesiyle. yani iş anlaşılmasın. Kimseyi yani şey için söylemiyor. Evet. Yani bakış açısını görülmesi açısından. Hani kızını bırakırsan ya davulcuya kaçar ya zurnacıya derlerdi. Yani basit
görülürdü.
Şimdi tam tersine ah bir davulcu zurnacı yani bir ne diyor hocam bateri mi diyorlar.
Ya diyelim ki müzisyen sonuç olarak yerse.
Evet. O yüzden hocam yani hayal dünyamızı iyi kuralım. Çocuklarımızın hayal dünyasını da iyi besleyelim.
Evet.
Çocuklarımız kötü aldığı zaman notlarını, hayal dünyalarını öldürmeyelim. Sen bir şey yaramazsın artık sen bu işi bırak. Seni vereceğim tamirci, bizde meşhurdur hocam. Tamirciye çırak vereceğim.
Evet.
Sanki tamirci çok kötü bir işmiş gibi. Hocam yani doktorlukla tamirci ne fark var? Hiç fark yok esasında. Hatta hocam yani bir daha zaman daha zor bir iş. İnsan, yani doktorlar için söylüyorum. Ama bakış açınız ben bir insana hayat veriyorum derseniz o zaman doktorluk mübarek bir meslek oluyor.
Evet. Yani sanata dönüştürmek hakikaten önemli bir şey. Bizim çocukluğumuzun efsanesi hocam bir kung fucu vardı. Bruce Lee. Bruce Lee'nin bir sözü var. Diyor ki 10 bin tane hareket çalışmanın anlamı yok. Bir hareketi 10 bin defa çalışmanın anlamı var.
Çok ilginç.
10 bin çeşit hareket yaparak hiçbir yere varamazsın. Şimdi bizde o anlamda bir maymun iştahlılık var. Onu yapayım. Hiçbirinde ne yapamıyor? Kök salamıyor. Ama bir hareketi diyor 10 bin defa çalış. O zaman diyor o başka bir şey.
Hocam tamamlamadan aklıma bir de şu geldi. Hocam dayak yemek iyi bir şey mi? Kim dayak yemek ister?
Yani.
Hiçbir Allah'ın kulu istemez. Ama hocam boks diye şimdi bir spor dalı geliştirmişler. Adam hocam ölesiye dayak yiyor yani. Ağzı, gözü şişiyor, burnu şişiyor. Allah bu boksörlere merhamet etsin yani. Bir kısmı da ölüyor zaten sahada. Ama adam diyor ki ben diyor bir spor icra ettiğim için mutlu hocam.
Ve yenilen de kazanıyor orada ekonomik olarak yani.
Hocam ama ekonomisi bir tarafa bırak hocam. Hiç kimse beynine darbe almak ister mi?
Yani.
En kötü bir insan bile, gangster bile ömründe 10 kere dayak yer. 20 kere yesin hadi.
Evet.
Halbuki boksörler hemen hemen her gün antrenmanda dayak yiyorlar.
Antrenman yapıyor adam evet.
Ama adam ne diyor hocam? Ben dayak yemiyorum ki diyor. He. Ben burada eğitim alıyorum diyor. Dünya çapında bir boksörüm. Beni herkes tanıyor diyor. Herkes seni tanısın ama yarın Alzheimer olacaksın. O beyin o sarsıntıyı kaldırmaz ki. Her gün bir tonluk yumruk yemişsin. Hocam şunu da söyleyeyim. Boksörlerin bir yumruğu yani 100 kilo falan ufak boksörlerin. Büyüklerin sanki daha hocam çoğalıyor.
Herhalde yani Muhammed Ali Kılay bir yumruk vursa herhalde hocam bir motosiklet çarpmış gibi mi olur? Ne olur yani?
Dana'yı falan böyle öldürüyor belki de yani. Yani dana'nın kalbine falan vursa.
Evet.
Şimdi hocam yani ama bunu siz şey gözüyle bakarsanız, spor gözüyle bakarsanız de kötü bir iş değil yani.
Evet.
Diyorlar. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Eyvallah sana.
Buraya Mevla'dan geldik. Hayalimiz güzel olsun.
Evet.
Olaylara
evet.
Güzel bakalım inşallah.
Evet.
Muhterem dinleyicilerimiz. Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar Allah'a ısmarladık efendim.